Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeniden sizlerle beraberiz. Bu hafta Oto Gündem yine tabii ki her hafta olduğu gibi dop dolu. Fakat biz sizlere programın hemen başında her hafta yaptığımız gibi bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Nedir o? Programımızı daha önce izlediyseniz, beğeniyorsanız, beğendiyseniz lütfen bizlere bu konuda YouTube'da algoritmada öne çıkmak için yardımınızı rica ediyoruz. Destekte bulunabilirsiniz. Nasıl derseniz eğer, yorum yapabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Hala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz veya bu videoyu bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Aklınıza gelebilen başka seçenekler de elbet vardır. Bunlar için size eğer beğeniyorsanız destek mesajımızı başta yayınlayalım, söyleyelim. Sonra hemen sevgili Barış Çankaya dönüyorum. Sevgili Barış'cığım, her hafta olduğu gibi yine Oto Gündem otomotiv dünyası gündemi yoğun, dolu. Bu hafta ilk haberimiz nedir?
Evet, dediğin gibi aslında yine batarya teknolojilerinden, elektrikli araç teknolojilerinden konuşacağız ama bu hafta çok sürpriz bir gelişme var. Doğrudan Türkiye pazarından, bizim yerli iç pazarımızdan gelen bir gelişme var. Hemen onunla başlayacağız. Dilersen hızlıca hemen başlangıç yapalım.
Şahane bir haber olsun. Biliyorsun bizim programımızın bir standardı var. Zam ve Çin konusunda, yani boş geçmiyoruz. Yani Çin'den yeni haber var mı? Mutlaka var. Zam var mı? Mutlaka var. Yani iki senedir mi yapıyoruz? Ne kadar zamandır yapıyorsak bunlar eksik olmuyor. Böyle bir şey midir? Yerli deyince insan, hani Çinli deyince yeni haber, yeni otomobil haberi. Yerli deyince, hani yabancı, yerli deyince bu zaten yerli. Birden zam oluyor. Bu da onda öyle bir şey mi bakalım?
Yani tabii buna zam demek mümkün değil ama bir düzenleme diyebiliriz. Hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi biliyorsun Türkiye'de engelli vatandaşlar için araç alımında, otomobil alımında bir ÖTV muafiyeti söz konusu. Hani bu kişilere kolaylık sağlamak adına uzun zamandır böyle bir uygulama yapılıyor. Bu uygulamada da işte belli bir üst limit var. Bu üst limite uyan otomobiller, Türkiye pazarında satılan herhangi bir otomobil ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor. Örneğin diyelim ki işte 1,5 milyon civarında, 1 milyon sanırım şu anki limit 1 milyon 590 bin TL civarında, bu limitin satış fiyatı olarak, bu limitin altında kalan otomobilleri isteyen kişiler tercih edebiliyorlar engelli araç indirimi olarak. Ama şöyle de bir şey var, bunun için işte belli engelli oranları var. Engel işte %90 üzerinde veya işte onun altında olursa çeşitli kriterler var. Biliyorsun son zamanlarda şey getirilmişti, çok fazla suistimal edildiği için işte birinci derece yakınların kullanılabilmesi, işte 3 kişinin kullanılabilmesi, bunların da bildirilmesi, isim olarak bildirilmesi şeklinde birçok kısıtlama getirilmişti. Ama bu sefer gelen kısıtlama doğrudan bu hangi otomobillerin alınabileceğine yönelik oldu. Çok büyük bir değişiklik yapacak bu uygulamada. Çünkü şöyle bir şey var. 5 yıl aldığın aracı 5 yıl boyunca satamıyordun. ÖTV muafiyetiyle aldığın aracı 5 yıl boyunca satamıyordun. Yeni düzenleme kapsamında bu artık 10 yıla çıkarılıyor. Yani engelli bir kişi veya işte onun ailesinden birisi ÖTV muafiyetli bir araç aldığında bu aracı 10 yıl boyunca satamayacak. Yine bu ÖTV muafiyetinden 10 yıl boyunca yararlanamayacak. Bu bir önemli değişim. Bir önemli değişim de satın alabilecek otomobiller, araçlar tarafında. Çünkü dediğim gibi, başta söylediğim gibi bir üst limit vardı ve üst limitin altında kalan herhangi bir aracı tercih edebiliyordunuz. Artık bu, yani bu kadar geniş bir yelpaze sunulmayacak. Çünkü düzenlemeyle beraber yerlilik şartı getirildi. İlk başta mecliste kabul edilen bu düzenleme yasa önerisi %20 oranında yerlilik payını söylüyordu. Yani tercih edecek aracın en az %20 oranında yerlilik payına sahip olması isteniyordu. Ama şöyle bir detay verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yarısına kadar düşürmeye veya iki katına kadar arttırma yetkisine sahip deniyordu. Kısa süre önce de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun iki katına arttırma yetkisini kullandığını ve %40'a çıkardığını gördük. Yani kısaca söyleyecek olursak, bu ÖTV muafiyetiyle, engelli ÖTV muafiyetiyle tercih edecek araçların %40 yerli olması gerekiyor. Yani işte insanlar genel olarak SUV'leri, büyük SUV'lere yöneliyordu. İşte ne bileyim, Peugeot alıyordu, Opel alıyordu, Citroen alıyordu gibi şeyler vardı. Ama artık Türkiye'de üretilen modelleri, otomobilleri tercih etmek zorunda kalacaklar. Bunlar da aşağı yukarı 9-10 model var şu anda. Neler var? Fiat Egea ailesi var. Türkiye'de üretilen ve %40 yerli payına uyan. Onun dışında Hyundai'nin Ion, i20 ve Bayon modelleri var. Bundan elektrikli olarak bakacak olursak T-Onix var. Togg'un T-Onix modeli var ve ilk çeyrekte tanıtılacak olan 2025'in değerlendirecek olursak Teonef gelecek, elektrikli sedan. Ama tabii yani şey olarak da bakıldığında buna, sonuçta ÖTV dilimi olarak bakıldığında elektrikli otomobillerde şu an %10 ÖTV olduğu için fiyat avantajı olarak çok büyük bir beklenti içerisinde olmamak lazım elektrikli otomobil tarafında. Yani sadece. Evet, TOGG'da aşağı yukarı 150-200 bin TL civarında bir şey fark ediyor. Ha, bundaki asıl olay hani ne kadar ÖTV düşüyor, bu ÖTV'den ne kadar kar ediyorsun olayı mı? Tabii ki değil. Hani insanların, engelli bireylerin kendi yakınları için veya kendileri için pratikte kullanabileceği, en fazla fayda sağlayabileceği aracı satın alıp kendisi için kullanması tabii ki burada. Ama biliyorsun hani Türkiye pazarında özellikle fiyatlar yüksek olduğu için insanlar nereden fayda sağlasak kârdır diye düşünüp hani bu şekilde de düşünebiliyorlar. O yüzden elektrikli otomobiller çok fazla tercih edilmiyor bu noktada. Bu şekilde aşağı yukarı 9-10 tane model sayabiliriz.
Ya şimdi tabii hemen hızlıca yorumlamak gerekirse bence 5 yılda zaten aslında kısa bir süre değil. Yani şimdi baktığı zaman neden 10 yıla çıkartıldı? Tabii ki belli ki bu iş suistimal ediliyor. Yani gerçekten bu konuda dertli olanlar değil de bir şekilde bunun yolunu bulmuş ve buradan o açıktan faydalanarak alanlar var demek ki. Ama yine de düşünüyorum, sesli düşündüğüm zaman bir araç alıyorsun, 5 yıllık bir yatırım yaptığını düşünürsen, çünkü 5 yıl sonra satabiliyordum bunu. 5 yıllık bir yatırım yani otomotiv dünyasında olmaz değil yani. Bakınca evet, yani adam alır der ki ben 5 yıl ben bunu zaten böyle değerlendireyim dursun. Hani 5 yıllık bir yatırım yapmış olayım. Biraz böyle pandemi öncesine baksan ve sonrasına gelsen dersin ki dehşet oldu, inanılmaz oldu dersin. Ama yani çünkü hem işte arabayı çok ucuzken almış olacaksın, hem ÖTV vermiş olacaksın, bir de üstüne üstlük sonrasında da pandemi girecek, işte fırtınalar bilmem neler falan, satacaksın bu. Ama yani şimdi 10 yıl çok yüksek bir rakam ve bir de bunu artık hani belli bir araç kitlesine sıkıştırıyorsun. Bunun için mutlaka yani ellerinde bu konunun suistimal edildiğine dair çok yoğun bir bilgi olması lazım. Ya biz bunu ayırt edemeyeceğiz kardeşim, yapacak bir şey yok. En iyisi biz bunu şöyle yapalım deyip yapman lazım. 5 yani yıldan 10 yıl, yani şöyle düşünüyorum. Konuştuk seninle daha önce ama kurunun yanında yaş da yanar dedin ya. Ya o kurunun günahı ne yani şimdi bir taraftan? Neden? Çünkü bir araba aldı, memnun olmadı mesela arabadan. Yani diyelim ki o engelli bireyin ihtiyaçlarını da doğru karşılaması. Diyelim dedi ki ya elektrikliyle olur dedi, sonra pişman oldu. Bulunduğu yer işte uygun değil, bir şey diyelim. Abi 10 yıl satamamak nedir ya? Yani 10 yıl mahkum kalacaksın ona. Yani ya Allah muhafaza, illa ölmesi mi lazım ya o kişinin? Olmaz yani o yüzden. Bence biraz fazla bu. Yani bir de dediğin de doğru. Artık hani en azından belki hani o insanlar da en azından şunu yapabilirler. Yani burada zaten aman aman yani elektrikli için bakarsan eğer %10'luk bir ÖTV gideyim ödeyeyim. Onun yerine bunu almayayım dersin 10 yıldansa. Yani gideyim ben bunu alayım dersin. O yüzden bence burada bir şey var. Yani bir hem yerlik oranı meselesi, artık yani hiç almayın böyle demek gibi bir şeye geliyor bu. Yani hiç neredeyse buna çıkan bir sonuç. Tabii ki şunu demek istemiyorum. Yani zaten engelli birey için bir avantaj sunman gerekiyor. Doğru. 10 yıl tamam aldım, çok memnunum. Evet, sağ olsunlar da olabilir. Fakat bari kısıtlamasaydın yerliyle. Ama işte şunu bilemiyorum. Onu bilmediğim için o kapıyı açık bırakmak istiyorum. Ne kadar suistimal ediliyor? Bu ne kadar etkili? Yani bu kadar gürültü çıkarttığına göre bu konu. Ben şimdiye dek mesela bu yaşıma geldim. Daha şimdiye dek engelli hakkından yararlanarak araba almayı planlayan bir arkadaşım vardı. O da annesi yıllar kanser hastasıydı ve çok ciddi yorucu bir hastalık geçiriyordu. Allah rahmet eylesin. Bir tek ondan duydum şimdiye kadar. Bu nasıl bu kadar etkili olabilir ki? Ben yani hayatım boyunca bir kere duymuşum bunu ve şimdi kıyamet kopuyor ya, bu kadar olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş diye. Yani ancak hani şöyle olsa, tabii haksızlık olarak konuşuluyorsa başka ama değilse öbür türlü bana göre çok şey yani, bu konuyla ilgili keşke yetkililer desek ya biz tamam böyle diyorsunuz ama bunu da böyle böyle kullanıyorlar falan filan, biz bunu ayırt etmeye çalışıyoruz dese. Ve yani şuna benziyor, dişim ağrıyor, tamam abi kes kafanı o zaman, ya bu böyle değil ki yani, bu dişi tedavi et abi, bir şey yap yani.
Ya şöyle bir şey var, şunu ekleyeceğim, lafını kestim.
Yok estağfurullah işte.
Yani bu noktada gerçekten suistimallerin olduğu hani çok açık. Gerçekten büyük oranda bir suistimal var. Mesela işte engelli indirimiyle gidip adam işte Hyundai i20N alıyor. Hani bu baktığın zaman i20N'i biliyoruz yani. Hani baktığın zaman işte fiyat açısından da performansı i20'nin biraz daha yüksek performanslı bir versiyonu. Ama hani burada soru işareti olarak şunu yansıtıyorsun. Bir engelli aracı olarak hani böyle bir araç tercih etmenin ne mantığı olabilir diye düşünüyorsun. Böyle suistimal edenler de var ama gerçekten hani bu böyle bir otomobile, büyük bir otomobile, pratik kullanımda çok fayda sağlayacak bir otomobile ihtiyacı olan engelli veya engelli yakınları da var. Bu işte dediğim gibi hani kurunun yanında yaş dayanıyor, evet, olayı, evet, bundan ibaret. Onlar için kötü oldu böyle bir düzenleme. Bir de şunu diyeceğim, az önce saydığım modeller arasında tabii söylemediğim modeller de var. Mesela Renault'un Clio ve Megane modelleri var. Güzel. Onun dışında Toyota'nın CHR ve tabii ki bildiğimiz Corolla modelleri var. Yani şu saydığım hani marka İyi. Ve modeller arasında şu anda en tercih edilebilecek modeller ne olur? İşte Corolla olur, CHR olur veya Doğru. Renault'un Megane olur. Tabii elektrikli isterseniz de, ki herkes elektrikliye şu anda hazır değil ama ben elektrikli de alır kullanırım diyen için bir SUV olarak Togg T10X de olabilir. Çünkü neden diyorum? Yani i20 modellerine baktığımızda özellikle i10 çok ufak bir araç ama engelli kullanımında gerçekten insanların büyük araçlara ihtiyacı var. Ben genelde yanında konuşulduğunda insanların ne tarz modellere ihtiyacı olduğunu gördüm. İşte Skoda Superb gibi geniş, büyük, arkasına bagajına gerçekten bu tekerlekli sandalye koyabileceğin, bu sana bu kolaylığı sağlayabilecek büyük araçlara ihtiyaçları var. Çünkü bu insanların engelli olmanın yanı sıra günlük yaşamda bazı kullandığı eşyalar da var. Çünkü arabanın bagajı var. Sen oraya tekerlekli sandalyeyi koydun, bitti. Bagaj namına bir şey kalmadı. İşte senin bebeğin olabilir, çocuğun olabilir. Bebek arabasını koymak zorunda kalabilirsin günlük yaşamda bir yere giderken. Ufak araçlar sana bu pratikliği, bu kolaylığı sağlamıyor. Büyük araçlar sağlıyor ama yerli üretim araçlara baktığımız zaman hani bu tarz büyük bir araç çok fazla seçenek olarak kalmıyor. Dediğim gibi insanlar burada dediğim modelleri tercih edecek büyük oranda, büyük ihtimalle. Bakalım göreceğiz 2025 yılında nasıl olacak.
Evet, son olarak şunu ekleyeyim, yani T10X almış olsa, diyelim ki T10X alacak olsa, abi 10 yıl buna bağlı kalmana da gerekecek bir şey yok. %10 vergiyle git al daha iyi. Yani hani böyle bakınca, yani olur olmaz de, git onu öyle yap. Bunun dışında söylediğin seçenekler, yani CHR ve Corolla bence de bu işin içinde hani en makul olabilecek, yani uzun dönemli kullanabileceğin, değerini kaybetmeyecek, bekleneni verecek şekilde Megane hakeza bunlar içerisinde çok güzel 3 örnek vermiş oldun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ya umarım daha fazla bilgi gelir bununla ilgili ama bahsettiğin konular, bu konunun suistimale açık olması bir sıkıntıymış ya. Bunu böylece anlamış oldum.
Evet. Hayırlısı olsun. Suistimale çok açık. Senin dediğin bir konuyla kapatmak istiyorum. Hani sen demiştin ya, devlet hani bunu denetlemiyor. Yani bence bu düzenlemeyle beraber şu deniyor: biz bunu denetleyemiyoruz, bunun denetlemesini yapamıyoruz. O yüzden doğrudan kısıtlama getiriyoruz. Hani bunu bence bu şekilde yorumlamak lazım. Çünkü denetlemesi yapılabilir. Hani sonuçta birçok kısıt var. Her yere yetişilemeyebilir belki de ama denetlemeleri arttırarak, evet, büyük oranda bu suistimalin önüne geçilebilirdi. Yani %100 engelleyemesen %60, %70 belki engelleyebilirdin ama dediğim gibi hani bu denetlemeleri sağlayamadıkları için büyük ihtimalle doğrudan böyle bir kesintiye gidildi.
Yani çok doğru. Otoparklarda hani bir de engelli park yerleri var ya, orada ben hep görüyorum mesela, genelde hep dolu. Boş olduğunda da mesela bakıyorum, işte sonradan da çıkıyorsun mesela, engelli park yeriymiş diyorsun. Ya oraya gelenin de eskiden plakalarda vardı. Sonra o yani bir gösterge olduğu için zannediyorum, şık yakışık almadığı için galiba kaldırıldı. Yani o yüzden artık...
Ya evet, insanları rencide etmemek adına hani
kaldırıldı. Evet yani yoksa önceden, şimdi artık onu da bilemiyorsun ama denetim bu konuda mesela eğer bir gösterge olsaydı hani en azından anlardık. Ya gerçekten bu böyleymiş. Hani polis de çevirdi. İyi de kardeşim sen engelli mi? Plakanda bu yok falan filan. Hani böyle biraz bilinseydi, edilseydi. Çünkü mesela yurt dışından getirdiğim bir arabayı bizim bir arkadaşım vardı. Yurt dışında siber güvenlik üzerine çalışan bir arkadaş. İngiltere'den buraya arabasını getirdi. Buradaki şirketindeki bir yetkili kullanıyor. Şirketten bir kişi kullanabiliyordu onu. Yani o işte hisse sahibi bilmem ne falan filan. Onun dışında kimse kullanamıyordu aracı. Kullansa işte arabayı bağlama yetkisine sahip falan filan bir şeyler vardı. Ya böyle şeyler olsa o zaman dersin ki ya sen bu aracı niçin? Ya işte i20N yani evin çocuğu, yani kendi şeyi için, ha ama ne olur annesi engellidir, çocuğunun da böyle bir şey almasını ister, hani olabilir, dersin ki tamam ya hani almışken de onu alalım bari dersin, olur. Ama yani öbür türlüyse o da işte can sıkıcı bir durum yani. Neyse, bitmiyor konu gerçekten. Hatırlatmalar da var sevgili seyircilerimiz, demişler yani daha böyle kısa öz olsun demişler, o yüzden ben, evet, susuyorum. Sıradaki haberimize geçiyoruz efendim. Sıradaki haberimizde ikinci el otomobiller için nihayet diyecektim ama 6 ay 6000 kilometre meselesi uzatılmış.
Ya bunu sürekli uzatıyorlar. Uzatmaya da devam edecekler gibi görünüyor. Hani bu kadar 6 ay 6 ay işte sürekli işte 2025'in Temmuz ayına uzatıldı, Ocak ayına uzatıldı, Temmuz ayına uzatıldı. Hani bunu 6 ay uzatmak yerine kalıcı hale getir madem bu devam edecekse. Ama şu an hani bunun devam etmesi ne kadar mantıklı? Çünkü pazardaki dinamikler değişti. Biliyorsun evet. İşte pandeminin de etkisiyle arz talep dengesi iyice bozuldu. Bir sıra insanlar araç almak istiyordu ama buna karşılık verecek bir arz yoktu evet. Markalar, üreticiler tarafında. Sonradan işte arz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaya başladı. Araçlar olduğu gibi gelmeye başladı, üretilmeye başladı. İşte biraz dinamikler yerine oturmaya başladı. Bu kısıtlamayı da ne için getirmişlerdi? İşte bu arz talep dengesinin bozulduğu zamanlarda özellikle insanların işte bu otomobilleri yatırım aracı olarak görmeye başladıkları zamanda şey olmuştu. İşte bayilerle özellikle bu markaların bayileriyle garajcılar arasında bazı fırsatçılar arasında yapılan anlaşmalar işte bayiden gidip galericinin sıfır aracı alması 3-5 tane belki de 6 tane 7 tane 10 tane bilemiyorum sayısını alması elinde tutması ve yeri geldiğinde bu aracı sıfırından daha yüksek fiyatla satışa sunması yani sıfır kilometre aracı bir galericinin otomobil markasının kendi bayisinden daha yüksek bir fiyatla satışa sunması gibi absürt durumlar ortaya çıkmış Türkiye pazarında. Yine az önce konuştuğumuz şey bununla ilgili denetimler sağlanmaya çalışıldı ama çok başarılı olunamadı bu konuda. Böyle bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemede de neydi? Hatırlatalım kısaca. İşte alınan ikinci el aracın 6 ay ve 6000 kilometre sınırı olmadan satılması mümkün olmayacaktı. Yani aracın satmak için ikinci elde en az 6000 kilometre gitmiş olması ve 6 ay süre geçmiş olması lazımdı. Bu düzenleme ne kadar etkili oldu olmadı bilinmez. Zaten dediğim gibi hani aradan geçen süreçte pazar dinamikleri biraz daha normale dönmeye başladı. Otomobil biraz daha yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladı ve arz tarafında gerçekten araç bulmakta sıkıntılar minimum düzeye indiği için bu noktada hani belki de bu düzenlemeye çok ihtiyaç kalmadı şu anda ama hükümet bunu uzatmayı tercih etti ve baktığımız zaman tekrar 6 ay uzatıldığını gördük bu düzenlemenin.
Evet ya böyle baktığın zaman akla şu geliyor. Demek ki hani iki ihtimal. Gerçekten bu hala suistimal açık bir konu. O yüzden biz bunu böyle devam ettirelim. Bir dönem daha devam etsin falan. Yoksa 2025'e girerken aslında bunun senin bahsettiğin sebeplerden dolayı bir geçerliliği kalmadığını zaten piyasadan görebiliyorsun. Yani piyasada hiç kimsenin ya ben gidiyorum araba bulamıyorum falan filan dediğini görmüyorsun. Millet bir de aksine kampanya yapıyorlar artık yani araba satılsın falan diye. O yüzden yani bunun nasıl bir yerde kime yaradığını ben anlayamıyorum şu an. Yani neden yani 6 ay 6000 kilometre sınırlaması olsun? Hoş yani işte bilemiyorum yani sıfır otomobil
ya, ya da olacaksa kalıcı olsun. Kalıcı yap yani... sürekli 6 ay uzatma. Her Temmuz'da, her Temmuz öncesinde, her işte Ocak ayı öncesinde yıl bitmeden sürekli bir bunun 6 ay uzatıldığını görüyoruz. Böyle bir düzenleme ihtiyaç varsa kalıcı hale getirdik de bu düzenleme sürekli olacak de bu şekilde devam etsin.
Peki diyelim ki ben mesela aldım. Yani, hadi ben de diyeyim. Birisi aldı arabasını. Gerçek bir hikaye olsun. Birisi almış arabayı. Sıfır aldı. Ertesi günde başına bir iş geldi. Şirketi işte batıyordu. Bir şey oldu. Bir para ödemesi lazım. Arabayı satıp ödeyebilecek. Yapamayacak mı yani adam? Şu anki durumda 6 ay beklemesi mi lazım? Ya da arabayı yani 6000 kilometreye getirecek arabayı öyle mi satacak?
Yani şu anda bu olay şey için geçerli diyebiliyorum. Galeriler hani mi? Bu işi yapan esnaf ve galeriler için tamam. Geçerli diyebiliyorum. Tamam. Hani aslında burada tüketici tarafında çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Ama şöyle de bir şey var yani Türkiye'de ikinci el otomobil pazarında asıl problem zaten hani tabii galeri tarafında belli fırsatçılıklar dönüyor, belli olaylar yaşanıyor. Ona hiçbir şey diyemem ama şimdi esnaf dediğimiz bu işi herhangi bir ticari kimliği olmadan yapanlar da var. Adam alıyor, evet. Satıyor, alıyor, satıyor. Hani kendi üzerine alma konusunda belli limitler var. Yılda 3 falan da hatırlamıyor, yanlış hatırlamıyorsam evet. Ama işte annesi üzerine alıyor, karısı üzerine alıyor, çocuğu üzerine alıyor, babası üzerine alıyor derken yılı böyle tamamlıyor. Asıl problem zaten o taraflarda ortaya çıkıyor. Bu esnaf dediğimiz işte evet. Ticari kimlik olmadan, herhangi bir galeri olmadan veya işletmeci kimliği olmadan bu işi yapanlar tarafında ortaya çıkıyor. O yüzden aslında bunun denetlenmesi çok da mümkün değil. Yani bunların önüne geçmeden sen bu düzenlemeyi de yapsan hani çok da önüne geçemeyeceksin açıkçası. Evet. Ya devlet tarafından yapılan açıklamalar olmuştu. Şu kadar ceza kestik, bu kadar ceza kestik ama her zaman da denetlenmiyor. Yani notere gittiğinde kaç tane noter diyor ki ya kardeşim hani bak bakalım bunda ne kadar 6000 mi hani kilometresi gerçekten öyle mi ne kadar uygulanabiliyor? Evet. Asıl olay burada ortaya çıkıyor. Bunun uygulanabilirliği konusunda. Yoksa sen bunun gibi 10 tane kanun getir. Uygulanabilirliği olmadıktan sonra yine pazar aynı şekilde olmaya devam ediyor.
Piyasa her zaman kendi yolunu buluyor bir şekilde ve oradan devam ediyor. Yani o yüzden de ona uygun çözümler bulmak lazım. Neyse. Peki yani vaktinde iyi bir karardı. Tabii gene çok tartışmalı bir karardı yani ama şimdi artık geriye kalmamışken bunu bu kadar yapmak ama tabii şimdi yorumlara da bakıyorum insanlar şey diyor yani işte kalıcı yapsanız da diyenler de çok. Demek ki bu alsatçılarla ilgili bahsettiğin isimlerle ilgili galericilerle ilgili belli bir güvensizlik var. Yani buraya baksın bakan kişi zaten der ki ya tamam kardeşim hani bir galerilere bir bakalım yani güvenilmez demek ki gibi bir yere çıkıyor. O yüzden biraz onların da uğraşması lazım. Tabii yani galerilerin de müşterileri insanlar. Bütün o konulara da açıklığı getirenler de bizleriz maalesef. Yani o hani açık kapı. Ya olsun abi bize de oradan ne düşer falan filan diyen bir şeyler olduğuna göre demek ki bu pek değişmeyecek. Bir sonraki seviyede kalıcılığını görebiliriz. Belki bilemiyorum. Bu eleştirilerden sonra zannediyorum belki de kalıcı evet. yaparlar diyeceğim. Bir sonraki haberimiz bu yeni platform vardı. Sen geçen hafta galiba biraz ya da önceki hafta değinmiştin sanki yanlış hatırlamıyorsam. Onunla evet. ilgili çarpışma testiyle ilgili bir bilgi galiba.
Evet şimdi başta konuştuğumuz gibi böyle yerli taraftan ayrılıp bu haberlerden ayrılıp Çin'deki gelişmelere, batarya teknolojilerine, elektrikli araç teknolojilerine geçiş yaptık. CATL'i bu aralar çok konuşuyoruz çünkü geçtiğimiz hafta da senin de söylediğin gibi yeni bataryalarını tanıtmıştı. Bu bataryalar işte hani şu anda NIO'nun yürüttüğü bir batarya değişim süreci var. Yani sen aracı alıp işte bataryayı kiralıyorsun. Bataryanın fiyatı aracın fiyatından düşülüyor. Sen bataryaya para ödemiyorsun. Onu kiralıyorsun aylık bazda ve boşaldığında bataryanın şarjı bittiğinde gidip istasyona 1-2 dakika içerisinde dolusuyla değiştirebiliyorsun. CATL de bu tarafta daha yaygın olmak üzere daha farklı birçok markaya birçok markayı entegre ettiği büyük bir operasyon başlatmak için böyle bir gelişme yapmıştı. Bu seferki gelişmesi CATL'in yeni platformuyla alakalı bataryalarla değil daha çok. Biliyorsun burada CATL'in Kaikai şasi adını verdiği önceki elektrikli araç platformları vardı. Bu platformlara yönelik şöyle bir şey yapıyordu. İşte sen atıyorum niş bir otomobil üreticisisin ve maliyetleri kısmak maliyetleri düşürmek istiyorsun. Evet. CATL de sana diyor ki benim hazır şasim var. Bu şaside motor entegre, batarya entegre, süspansiyon sistemi, frenler, şunlar bunlar. Yani birçok hayati organ entegre. Seninle işbirliği yapalım. Bunun üzerine bir gövde geliştirelim. O gövdeyi bunun üzerine oturtalım. Sen de bunu kendi markanla sat. Bu noktada işte şunu da vaat ediyor. Yani biz o kadar maliyetlerden kısıyoruz ki diyor. Yani yılda 10 bin araç satan çok küçük bir işletme bile sattığı araçtan kâr edebilecek düzeye geliyor şeklinde iddiaları var. Yani bu noktada büyük iddiaları söz konusu CATL'in. Şimdiye kadar bu noktada hep işte şeylerden bahsediliyordu bu platformun. Üretim, seri üretim bir modelin seri üretim sürecini, bir modelin seri üretimi için gereken maliyeti büyük oranda düşürmesine yönelik hep bunlar ön plana çıkarılıyordu. Ama şimdi hala Çinlerle ilgili birçok algı değişse de insanlar tarafında sadece Türkiye'de değil global çapta Çinli ürünlere güvenlik bazında biraz soru işaretiyle bakılıyor. Tamam bu günümüzde 2024 yılında çok değişti. Birçok markanın hayatımıza girmesiyle bu algı büyük oranda değişti ama hala böyle bir soru işareti var. CATL de yeni bu gelişmesinde biraz daha bu Kaikai şasi adını verdiği platformların güvenliğini ortaya çıkaran bir araştırma yaptı ve kendi çapında, kendi bünyesinde bir çarpışma testi gerçekleştirdi. Bu çarpışma testinde en önemli nokta aslında gerçekleştirilen hız 120 km saat hızda bir çarpışma gerçekleştiriyor. Bu platform ön direk çarpışma testi yani duvara da çarpmıyor. Baktığın zaman düz bir zemine de çarpmıyor. Önde bir direğe çarpıyor. Doğrudan aracın ön tarafına ortasına denk gelen bir direğe denk geliyor ve burada bu platformda güzel bir şekilde koruma sağladığı platform dahilindeki bataryanın herhangi bir şekilde alev alma, yanma, patlama riski göstermediği böyle bir eğilim görmediklerini belirtiyorlar. Gerçekten elektrikli araç tarafında hani güvenlik noktasında zaten en çok soru işaretleri batarya tarafında yaşanıyor. Ben bir kaza yapsam işte batarya alev alır mı, batarya patlar mı? Çünkü biliyorsun hani Tamam, kaza her araçla yapılabiliyor. Her aracın güvenlik riski var, güvenli, daha fazla güvenli olan araçlar var ama elektrikli araçlarda özellikle kaza gerçekleştiği anda bataryanın alev alma riski olduğunda ve araç kapılarını kilitlediğinde, böyle şeyler görmüştük, gördük geçmişte maalesef. Sıkıntılar yaşandığını görmüştük. Araç kapılarını kilitlediğinde ve yangın başladığında araç içerisindeki kişiler için çok riskli, çok kötü bir durum gerçekleşmiş oluyor. O yüzden hani burada CATL bu noktada yaptığı güvenlik testiyle aslında şasinin ne kadar güvenli olduğunu net bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Çünkü hani Çin'de yapılan çarpışma testlerinde genellikle önden çarpışma testleri 56 km saat hızlarda yapılıyor. Keza Avrupa'da yapılanlar da bildiğim kadarıyla 60-65 km saat hızlarda yapılıyor. Yani 120 km saat gibi yüksek hızlarda yapıldığını pek şahit olmuyoruz. Doğru. Hani onlar genelde işte şehir içinde böyle bir 60-50-60 ile giderken bir kaza yaşansa hani ne gibi bir koruma sağlanır şeklinde, ama biliyorsun otoban gibi yüksek hızlarda da kazalar gerçekleşebiliyor. Böyle riskli durumlar oluşabiliyor. Bu da CATL'in yaptığı testte aslında şasinin, platformun ne kadar güvenli olduğunu bizim karşımıza net bir şekilde çıkarıyor.
Net olarak bence çok güzel bir haber ve yani gene aslında tabii böyle geliştirme haberleri Çin'den geldiği zaman dikkat de çekiyor. Söylediklerine tamamen katılmakla birlikte şunu eklemek istiyorum. Bu sağlamlık meselesi yüksek hızlarda ya da işte şimdi konuştuğumuzun dışındaki sağlamlık meselesi gitgide daha fazla kişinin dikkatini çekiyor. Tabii özellikle böyle hani Çin gibi söz konusu olunca sağlam mı değil mi sorusunu giderecek şeyler konusundaki çalışmalar hali daha da kıymetli. Yani onlar için. İnsan için de tabii daha kıymetli. Çünkü bu rekabet doğurur. Buradaki kişiler de yani diğer ya da diğerleri de diğer üreticiler de bu konuda daha çok çalışırlar. O yüzden bence bu konudaki bir gelişme iyi olmuş, ama bahsettiğin, esas bahsettiğin konu bu işte RC araçlarda bunu biliyoruz. Yani kanopisi var arabanın. Aracın aslında alt kısmı diyelim ki işte bir markanın şasisi, motoru içinde, lastikleri içinde, her şey içinde. Sen onun üstüne, hatta lastik bazen işte dışarıdan geliyor. Bir, ne yaptın? İşte Ferrari Testarossa aldın, üstünü kapattın. Tekerleklerinde Ferrari'nin jantları olan bir işte tekerlekle değiştirdin. Al sana aynı araç bir Ferrari Testarossa oluyor. Veya bir başka araç yapabiliyorsun onu. Yani işte o serinin, yani işte mesela Kyosho'nun Mini Z serisinden bir şey kullandın. Dedin ki ya tamam bir başka bir araç alayım. Kanopisini değiştiriyorsun sadece. Yine sana öbür araç oluyor. Burada da bu bahsettiğim mantık, elinde bu güç varsa yani zaten bunu üretebiliyorsun, bunu satabiliyorsun. Mesela TOG diye mesela belki TOG da böyle bir şey olsa yapabilirdi ama tabii Çin'de olduğu için onlar yapabiliyor. Onların da haksızlık etmek istemiyorum. Yeni bir şey koy üstüne. Tamam ben sana bunu platformdan sunuyorum. Hazır. Zaten bu işin en zor ve zahmetli kısmı bu. Burada yapıyorum. Al sen bunu kullan. Aslında bizim onu bizim araçlarda yani Berlingo, Rifter, Pro Ace, Doblo bunların her biri aynı araba. Bir tek tabii aynı grubun içinde olduğu için Toyota burada aynı grubun içinde değil. Yani Pro Ace sonuçta başka bir marka ama ne yapıyorsun? Aynı altyapıyı kullanarak maliyetleri düşürüyorsun. Zaten derdin evet. Maliyet. Yani o yüzden de çok mantıklı. Bize yarayacak bir konu bu günün sonunda. Para olarak daha düşük bir maliyetle belki daha iyi bir arabaya ve güvenli olabilecek bir arabaya bindiğini gösteriyor bu. Şase sonu günün sonunda en önemli konulardan bir tanesi diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz efendim bu haber için de. Ellerine sağlık. Ben umarım daha güzel haberleri de arkasına alırız diyorum. Hemen şimdi bir başka, bu sefer bu arada şunu söylemek istiyorum. Yabancı habere geçmeden önce evet, çünkü sonra bir daha Çin meselesi var. Çin'le ilgili Brezilya'daki o konuya değinmek istiyorum. BYD'nin Brezilya'daki fabrikasında, ki onlarda da yeni kurulmuş 2025'te üretimle ilgili gelişme olacağı beklenen bir şey galiba bildiğim kadarıyla. Orada üretimler yapılarak cevap alınacak bir fabrikadan bahsediliyor. Yani çalışanların Çin'den gelmiş ya da Çinli çalışanların, yani Brezilyalı değiller onu biliyoruz ama hani ne zaman gelmiş ne olmuş onu bilmiyorum. Fakat enteresan bir şekilde köle şartlarında çalıştırıldığı ortaya çıkmış ve yani insanları bayağı bildin bizim hapishaneler gibi, biliyorsunuz son gelen bilgilere göre de bizde de hapishanelerde yatakların, koğuşların işte 3 vardiya kullanıldığı söyleniyor. Yani aynı yatağı 3 mahkum paylaşıyor, işte vardiyalı yatıyorlar, kullanıyorlar gibi bir şey söylendi. Hapishanelerin ağzına kadar dolu olduğu ile ilgili bir konu konuşulurken anlatmışlardı. İddia mıdır gerçek midir bilmiyorum ama. Bu bahsettiğim gerçek yani Brezilya'da Çinli çalışanlar bildiğin hapishane şartlarında çalıştırılıyor. Maaşları veriliyor, pasaportlarına el konmuş. Yani maaşını da vermiyor, daha çok çalışsın diye. Diyorlar ki yani basıyorlar işte şeyi ve bütün o BYD de hatta diyor ki biz hemen ilişkimizi kestik oradaki tedarikçi ya da işte o fabrikayı kuranla olan ilişkimizi kestik. Hemen onlarla ilgili de işte beye dedik, o çalışanları da otele yerleştirmiş falan. İnsan tabii bunları duyunca şaşırıyor. Yani hala yıl olmuş 2025, sen pasaportunu alıyorsun, çalıştırıyorsun falan. Biz yıllar evvel Çin'le ilgili üretim sırasında duyduğumuz şeyler vardı hani işte. Yani insanların çok zor şartlarda çalıştırıldığı, köle gibi çalıştırıldığı. Hatta o yüzden insanların aslında binalardan falan atlayıp da intihar ettiği şeyler vardı. Binalara böyle yani o binalara, o çalıştırılan binalarda balkonlara, pencerelere şey konuyordu yani. Ya parmaklık koyuyorlardı ya da onu geçer de atlar diye altlara ağ koyuyorlardı adamlar. Yani böyle de abuk subuk da bir dönemden de geçtik, geçmedik değil. Yani her marka için, herkes için öyle geçerli miydi bilmiyorum ama Çin'in tabii bu kadar güçlü bir dev haline gelmesinde ne kadar acı, sancılı süreçler olduğunu bir hatırlamasak, Brezilya'daki bu olay o zaman olsaydı derdik ki adamlar her yerde aynı şey yapıyor falan derdik. O yüzden doğrusu bu konular önemli. Türkiye'de de fabrika kuruluyor malum, hani şey yapıyoruz. Bizde de böyle şeyler uygun olması için BYD'nin işi sıkı tutması lazım. Ben tabii nasıl olmuş detaylarını tam bilmiyorum ama 125 kişiden bahsediliyordu galiba. Yani 125 kişi büyük bir rakam değil ama az bir rakam da değil. Yani öyle bir çalıştırmayla ilgili. Böyle şeyler dünyanın her yerinde demek ki hala var. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz.
Evet, doğru. Ben de onunla ilgili kısa bir şey ekleyeyim. Şöyle, ben de bunun... Yani bu aslında çok yeni bir gelişme değil. Yeni gelişme olarak bu fabrikanın bu olaylar nedeniyle inşaatının durdurulması veya ara verilmesi şeklinde yorumlayabiliriz. Bundan öncesinde de zaten fabrika inşaatı soruşturma altındaydı aynı nedenden dolayı. Yani şunu belirtmek lazım. Belki burada hani BYD'nin fabrika inşaatı diyoruz ama şimdi bu fabrikada BYD'nin kendi bünyesinde çalıştırdığı işçiler var. Brezilya tarafında Brezilyalı bir taşeron firmasının çalıştırdığı işçiler var ve başka bir Çinli taşeron firmasının çalıştırdığı işçiler var. BYD'nin kendi işçileri normal şartlarda, yani normal sıkıntısız şartlarda çalıştığı ve Brezilyalı işçilerin de aynı şekilde kendi mesaileri içerisinde işe gidip geldiği, kötü şartlarda çalıştırılmadığı başta söyleniyordu zaten. Buradaki asıl problem bu inşaatta Çinli, başka bir Çinli taşeron firmasının çalıştırdığı işçiler tarafında bu sıkıntı vardı. İşte dediğin gibi gerçekten hani 2024 yılındayız, 2025'e gireceğiz ama hala kölelik şartlarında böyle işçilere bu muamelenin yapılması tabii ki kötü. Bu BYD defalarca söyledi hani bunların kulağına gittiğini, bu taşeron firmasını sürekli uyardıklarını, işte bu şartları değiştirin, bu şartlarda sizinle çalışamayız, böyle bu sıkıntıları giderin şeklinde, ama onlardan yanıt alamadıklarını söylediler. Ki zaten bununla ilgili çekilen görüntüler de vardı. Evet. İşte tuvaletler olsun, yemek yedikleri yerler olsun, kaldıkları yerler olsun, işte ayaklarında bir ayakkabı, hani bırakın yani bir işçi için iş şartında onun güvenliğini sağlayabilecek çeşitli ekipmanlar vardır. Hani çalışırken eldivenleri olsun, işte kaskı olsun, bilmem nesi olsun, onları bırakın üzerinde yani ayağında bir ayakkabısı olmayan işçiler bile vardı elde edilen görüntülerde, çekilen görüntülerde. Ama dediğim gibi artık bununla ilgili büyük ihtimalle son adım atılmış. Fabrika inşaatı ile ilgili bir durdurma süreci elde edilmiş. Büyük ihtimalle işte BYD dediğin gibi bu taşeron firmayla arasındaki ilişkiyi bitirdikten sonra olağan şekilde devam edecektir.
Evet, yani güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Katkı, ben bu bilgileri de mesela bilmiyordum. Ekstra olanları çok iyi bilmiyordum. Sadece bunu görünce ya nasıl olabilir hala diyordum. Ama yani şey de ilginç yani. Ona da şimdi şaşırıyorum. Bir kere ya bu şartları düzelt diye söylüyorsun adama. Kardeşim diye verme böyle adamlara iş yani. Hani daha baştan sen hani küçük bir atıyorum ya, daha tutunmaya çalışan bir şirket değilsin ki. Böyle bir şey mi oldu? Abi, yok abi yapmıyorum, sen de yürü git de hani orada Brezilyalısı memnun. BYD tarafında çalışan Çinlisi memnun. Sen ona iş yaptırıyorsun, adam hakkında şey var diyeceksin ya tamam. Hani şimdi söyle git git diyeceksin yani, ne diyeceksin ya. O öyle, öylesi için öyle bir soruşturma geçmiş. Aa, şimdi ayıkla pirincin taşını yani. Evet, peki, teşekkür ediyorum.
Bu arada şu buna benzer bazı haberler geliyor böyle hani farklı yönden, ama şimdi markanın veya işte fabrikanın adı çok aklımda değil ama bir ek bilgi olarak söyleyeceğim. Mesela bir yine yabancı, tabii ki Türkiye ile alakalı değil, yabancı bir ülkede yabancı bir markanın fabrikasında işçilerin mesai dışında çalışmalarını sağlamak için üzerlerine kapıların kilitlendiğini, onların çıkmasına izin verilmediğini, mesai yapmaya zorlandıklarına dair haberler geliyordu. Yani günümüzde gerçekten bu tarz haberleri görmek çok üzücü.
Yani hakikaten dünyanın çivisi gerçekten çıktı. Yani bir tarafta bu, bir tarafta işte diyelim iş var, güç var ama çalışmayan insanlar. Yani ya beğenmiyorum ben ya, istemiyorum abi. Öyle çalışacağım ama çalışmam daha iyi diyenler falan. Ya hakikaten inanılmaz yani. Dünyanın hali çok ilginç. Ne diyeyim hani Allah yokluk göstermesin ama bir taraftan da hani olana da bu zulüm de yani şu işin ortası yok mu diyeceğim de demek yok yani birbirleri için yok belli ki. Neyse, seyirciler bana kızacak şimdi ben bırakayım. Bitmiyor çünkü konu. TOG'un bu yeni yeni diyorum özür dilerim. Pil tedarikçisiyle ilgili yeni bir aşama var. Nedir o? Heyecan verici bir şey mi yoksa hani genelde yaşanan konulardan biri mi sevgili Barış?
Yani şu an için çok heyecan verici olmayabilir. Bazı işte Donanım Haber tarafında okurlarımızın bu pil haberlerinden müzdarip olduklarını görüyoruz. Biraz bu noktada birazcık olsa haklılık payları var. Çünkü şunu görüyorlar işte pil teknolojileri haberleri yapılıyor. İşte şu kadar kilometreyi ulaştık. 1000 kilometrelik bataryalar geliyor. Anladım. 1500 kilometreler geliyor. Şu kadar enerji yoğunluğuna ulaştık. Ama işte günümüzde tanıtılan otomobillere baktığında hala 400-500 kilometrelerde, hala 300 kilometrelerde arabalar olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki hani şunu da belirtmemek lazım. Şunu da söylemek lazım. Ki onlar da çok iyi biliyor. Özellikle zaten hani batarya teknolojilerinde hani dünden bugüne gelişmiyor teknolojiler. İşte bugün geliştirdiğin bir teknolojiyi 3-4 yıl sonra belki de uygulamaya alabiliyorsun. Çünkü bunun sadece geliştirme, Ar-Ge'sini yapma konusunda bir şeyi yok. Bunun ticarileştirilmesi için yapılan fizibiliteler var. İşte ticari hale getirilebilmesi için bazı maliyeti düşürmeye çalışman lazım. Doğru. gibi birçok kriter var. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda bunu görüyoruz. Aslında şimdi bu TOG'un tedarikçisi dediğimiz Farasis'in de biraz geliştirdiği teknoloji, en azından geldiği noktada bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bununla ilgili ne haber var tabii ki? Evet. Şimdi batarya üreticileri, batarya şirketleri günümüzde yaygın olarak kullanılanlar neler? Nikel, manganez, kobalt ve lityum demir fosfat kimyalı bu sıvı elektrolit bulunduran bataryalar kullanılıyor. Ama otomotivin geleceği ne olarak görülüyor? Tabii ki katı hal bataryalar. Bu katı hal bataryalarda ne olarak? Katı elektrolit, yani sıvı elektrolit yerine katı elektrolit kullanılıyor bunlarda ve işte menzile katkısı, bu batarya yönetim sistemine katkısı, güvenlik tarafında bu yanma tabii ki olaylarını, yanma riskini tamamen bitireceği, bu riskleri ortadan kaldıracağı, menzil kaygısını ortadan kaldıracak ki zaten katı hal bataryalarla ilgili birçok haber yapıyoruz. Chery tarafında, başka markalar tarafında 1000-1500 kilometrelere varan menziller vaat ediliyor. Bu noktada menzil kaygısını da bitirecek teknoloji olarak görülüyor. Tabii ki Farasis de bu noktada katı hal pil veya ona gelmeden önce yarı katı hal pil dediğimiz batarya teknolojileri üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yaptığı son açıklamada katı hal pil gerçek kullanım testlerinde 400 watt saat bölü kilogram tarafında bir enerji yoğunluğuna geldiklerini söylüyorlar ki 400 watt saat bölü kilogram gerçekten katı hal pillerde iyi bir değer. Tabii ki daha yükseklere çıkılacağı da görülüyor. Bu bazı üreticiler 500-600 watt saat bölü kilograma varan oranda hedefleri var. Evet. Ama şimdiki lityum pillerde en azından baktığımız zaman ortalamanın 250-300 watt saat bölü kilogram civarında olduğunu söylersek 400 watt saat bölü kilogramın da oldukça yüksek bir değer olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu nedir diyeceksiniz. Watt saat bölü kilogram aslında enerji yoğunluğu, yani sizin kilogram başına bu bataryanın pilinde veya toplam batarya paketinde ne kadar enerjiniz olduğunu gösteriyor. Bu değer ne kadar yüksekse aslında sizin ağırlık başına daha fazla enerjiniz olduğunu gösteriyor. Yani daha düşük, daha hafif bir bataryada daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha fazla menzil sunabilmeniz anlamına geliyor. O yüzden bu değerin yüksek olması, bu değerin yükseklere çıkarılabilmesi büyük oranda son tüketiciye fayda sağlayan bir değer olduğunu söylemek lazım. Farasis de bu noktada 400 watt saat bölü kilograma varan bir enerji yoğunluğuna ulaşmış durumda. Dediğim gibi şöyle de bir şey var. Daha sonrasında az önce de söylemiştim. 500 watt saat bölü kilograma varan oranda daha sonraki prototipleri geliştirme aşamasında olduklarını da söylüyorlar. Bir diğer önemli gelişme dediğim gibi yarı katı hal pillerde bu yarı katı alpillerde de baktığımız zaman Farasis'in ikinci nesil tarafında 330 watt saat bölü kilogram enerji yoğunluğuna ulaştığını görüyoruz. Bu ikinci nesilde 2025 itibariyle çalıştıkları firmalara, otomobil üreticilerine yollamaya başlayacaklarını söylüyorlar. Burada bir diğer önemli nokta da 3C hızlı şarj kapasitesi. Yani bu 3C dediğimiz, baktığımız zaman kabaca söyleyecek olursak 20 dakikada bataryanın işte %10'dan %80'e veya %20'den %80'e şarj olabilmesi anlamına geliyor ki TOG şu anda Farasis'in bir ortağı. TOG'da Farasis'in kese tipi, kesecik tipi hücreleri kullanılıyor ve şu anda %20'den %80'e 28 dakika civarında şarj oluyor. İlerleyen süreçte, hani bu yarı katı alpiller 2025'te iş ortaklarına gönderilmeye başlayacak. TOG da bunlardan biri olursa eğer, T10F modelinde belki böyle bir gelişme yaşanabilir. Biliyorsun 2025'in ilk çeyreğinde gelecek. Hani böyle bir gelişme görebiliriz. Şarj süresini 28 dakikadan 20 dakikalar civarına indiğini görebiliriz. Bu da tabii ki son tüketici açısından iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Bir diğer önemli gelişme de bu yarı katı hal pille 2025 yılında Farasis'in kullanıcılarına, iş ortaklarına sunacağı pilde 4000'den fazla çevrim ömrüne sahip olduğunu görüyoruz ki bu nikel manganez kobalt kimyal bataryalar için gerçekten iyi bir değer. En azından baktığımız zaman lityum demir fosfatlar tabii ki bu kullanım yüksek kullanım ömrüne sahip ama Farasis biliyorsun TOG'da nikel manganez kobalt kimyalı bir batarya kullanıyor. Biraz daha kullanım ömrü lityum demir fosfata göre kısa ama onlar da çok hani böyle aman ben aracımı alacağım işte 5 yıl sonra kullanım ömrü bitecek şeklinde bir endişeye mahal verecek düzeyde değil. Baktığın zaman zaten bataryalarda birçok üretici 8 yıla kadar bir batarya garantisi sunuyor burada. Baktığımız zaman belki TOG-T10F'te kullanılabilir, bu noktada önem taşıyor ama TOG-T10F'in özellikleri de açıklanmıştı biliyorsun. İşte 600 kilometreye varan bir menzil, sürüş menzili T10X'e göre %14 civarında bir artış var burada. Aslında bu verilerden yola çıkarak ki şarj hızı da yine 28 dakika, şarj süresi de bu verilerden yola çıkarak aslında batarya tarafında bir T10F'te bir değişiklik olmayacağını, bataryanın menzilin daha yüksek olmasının da aslında aracın aerodinamik yapısının daha iyi olması ki 0.23 CD olarak açıklanmıştı. Yani bir SUV ile bir sedanın aerodinamik yapısı, ağırlığı, aynı olmadığı için hani bu %14'lik menzil artışı büyük ihtimalle bu taraflardan gelen bir kazanım olacak sedanda. Ama belki ilk tanıtıldığında değil de ilerleyen süreçte bu yarı katı hal pil eklenebilir. Şunu da belirtmek lazım, eklenmesini isteriz tabii ki, yüksek menzil işte 700-800 belki de 1000 kilometrelere varan menziller vaat ediyor olabilir ama maliyet tarafında tabii ki bunun da bir etkisi var. Lityum bataryalara göre daha yüksek maliyetli oluyor bu piller. Gelirse eğer fiyatı yükseltecektir. O yüzden ben her zaman söylüyorum, TOG'un şu noktada şunu yapabilmesi lazım. Örneğin Mercedes CLA'yı gördük. Yeni nesil CLA elektrikli olarak geliyor. Ne yapıyor Mercedes burada? Bir yüksek menzilli pahalı versiyon, nikel manganez kobalt kimyalı, büyük batarya kapasitesi sahip bir batarya. Biraz daha düşük maliyetli olması açısından da daha 58 kWh yanlış hatırlamıyorsam kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya seçeneği kullanıyor. Yani iki tarafa da yöneliyor burada. TOG'un da bu noktada en azından giriş seviyesi bu 58 kWh civarında küçük bataryaları için lityum demir fosfat kimyasını kullanması ve maliyet tarafında son tüketiciye biraz fayda sağlayacak, biraz daha fiyatları düşürecek seçeneklere yönelmesi lazım.
Evet, %100 bu konuda daha iyi haberler beklediğimiz muhakkak. Yani ne kadar iyi haber gelse ama tabii çok güzel bir haber. Yani Farasis ile ilgili olması, Farasis'in TOG'un pil tedarikçisi olması falan, bu konudaki ortaklığın olmasından dolayı ben sevdim haberi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah da tabii daha iyilerini görelim. Yani o muhakkak beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Tabii ki. Somut çıktılar daima tabii ki. Esas ilgilendiren şeyler bizi. Ve geliyoruz bu haftaki son haberimize. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Nissan ve Honda ile ilgili haber. Söylemiştik de, konuşmuştuk da. Nihayet haberinde doğrulandığını zannediyorum görüyoruz. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi. İnanılmaz. Nasıl oluyor peki?
Evet. Yani şöyle, senle zaten dediğin gibi bir önceki bölümde bu karar resmileşmeden önce konuşmuştuk. Nissan'ın işte yaptığı açıklamalar doğrultusunda mali açıdan gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, hatta kendileri şirket içerisinden net bir isim vermekle beraber şöyle bir açıklamaları olmuştu. Toparlanmak için 12-14 ay mıydı?
Evet. 12-14 ay. Yani bir yılımız var demişlerdi.
Evet, toparlanmak için aşağı yukarı böyle bir sürecimiz var. Gerçekten mali açıdan işler iyi gitmiyor şeklinde. Tabii ki analizler işte neyi gösteriyordu? zaten Japonya'nın hükümetin bir üreticinin, bu köklü bir üreticinin böyle mali açıdan sıkıntı yaşayıp işte batmasına izin vermeyeceğini bir şekilde toparlaması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Nissan'ın Honda ile birleşeceğini, Honda'nın bu tarafta bir destek atacağını söylüyordu analizler. Biz de aynı şeyi söylemiştik geçen bölümde ve ardından hemen zaten resmi olarak açıklandı. Honda ile Nissan arasında bir birleşmenin yaşanacağı. Çıkan haberlerde yurt dışından, özellikle bu Japonya kaynaklı haberlerde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında başlarda Honda'nın bu birleşmeye çok da yanaşmadığı, aslında bu birleşme için çok istekli olmadığını ama Japonya tarafında, bakanlık tarafında, hükümet tarafından yapılan baskı sonucu bu birleşmenin sağlandığı belirtiliyor. Aslında burada da aslında bizim konuştuğumuz şeyin işte Japonya hani Nissan'ın batması izin vermez, mutlaka bir şeyler yapar şeklinde söylediğimiz şeylerin gerçekleştiğini görebiliyoruz. İki firma dediğin gibi birleşecek ve gerçekten dünya çapında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini ortaya çıkaracaklar ki bundan öncesinde zaten görmüştük. 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis ortaya çıkmıştı. İşte PSA tarafında, Fiat Chrysler tarafında yapılan bir birleşmeyle ve dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olarak ortaya çıkmıştı. Burada Japon üreticiler tarafında da aslında Nissan ve Honda birleşmesiyle dünyanın üçüncü büyük otomotiv üreticisi ortaya çıkacak. Bu birleşmeleri bu arada önümüzdeki süreçte çok fazla göreceğiz. Belki bu ittifaka başka Japon üreticileri de gelecek. Belki de Toyota'nın çatısı altında bir birleşme, daha büyük bir birleşme, daha büyük bir işbirliği göreceğiz. Çünkü bunun birçok etmeni var. İşte Çinliler karşısında çok, şu anda onların atağı karşısında, onların baskınlığı karşısında çok karşı koyamıyorlar. Çünkü gerçekten ciddi, özellikle elektrikli araç tarafında ciddi bir Ar-Ge'ye, ciddi bir üretim gücüne ve tabii ki en önemli şeye, üretim tarafında en önemli şey maliyet biliyorsun. Maliyet tarafında Avrupalı ve Japon üreticilere göre çok düşük maliyetle araç üretebiliyorlar. Baktığımızda ki geçtiğimiz dönemlerde Çin'in otomobil ihracatında Japonya'nın da önüne geçtiğini görmüştük. Aslında burada Japon üreticilerin neden bu noktada sıkıntılar yaşadığını, tıpkı Avrupalı üreticiler gibi Çinlilerin gerisinde kaldığını, onlardan endişe duyduklarını ve neden birleşme çabası içerisinde olduklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki Nissan Honda tarafında bunun daha başka sebepleri var. Nissan'ın mali sıkıntıları, bu Carlos Ghosn biliyorsun bir kriz yaşanmıştı, işte onun bir süreci vardı yanlış hatırlamıyorsam 2018'den bu yana süre gelen işte onun çeşitli usulsüzlükler, işte bu maddi açıdan şeyler olmuş. Evet. Tabii ki kendisi bunu bir komple komple olarak değerlendirmişti, böyle bir savunma yapmıştı ama Türkiye üzerinden de geçen bir kaçış biliyorsun, film gibi bir kaçış öyküsü vardı.
Hatta filmi var Netflix'te galiba, değil mi?
Evet, şu anda Lübnan'da ikamet ettiğini biliyorum. Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Böyle o süreçten başlayan bir Nissan'ın aslında gerileme dönemi var. Çünkü Carlos Ghosn biliyorsun Nissan'ı büyük bir krizden kurtarmış bir isim olarak biliniyordu. Ama işte böyle olaylar yaşandıktan sonra Nissan'ın hem marka imajı zedelendi, hem de elektrikli araç tarafında. Yani o dönem düşünsene, gerçekten elektrikli araçların ciddi oranda parladığı bir dönem. Senin de Nissan olarak işte Leaf gibi bir modelin var, böyle elektrikli araç tarafında buna ilk o da adapte olan üreticilerden bir tanesisin ama böyle bir kriz yaşanıyor ve bu krizi atlatmak için bununla ilgili marka imajını düzeltmek için başka işlere yönelip elektrikli otomobil tarafında geri kalıyorsun ve 2024 yılına geldiğimizde bu süreç seni bu tarz, yani batma tehlikesine kadar getiriyor. Hani Nissan tarafında gerçekten bunu konuşacak olursak çok fazla konuşuruz. İşte dediğim gibi hani Carlos Ghosn olayından, işte elektrikli araçla Çinlilerin baskısı, hani hepsi üst üste geldi ve özellikle Nissan tarafında, Japon üreticilerde Nissan tarafında bu tarz bir sıkıntının yaşanmasına neden oldu. İlerleyen süreçte dediğim gibi bunun gibi birçok evlilik, birçok işbirliği göreceğiz otomotiv tarafında üreticilerin Çinlilerle başa çıkabilmesi için. Bu arada şu an resmi olarak açıklama yapıldı ama bu birleşmenin gerçekleşmesi 2026 yılını bulacak. Tabii ki bunun için birçok izin alınması gerekiyor. Birçok işle birçok süreç, yasal prosedürler olması gerekiyor. Hemen şöyle ben bunun detayına da baktığımda hatta net olarak söylemek istiyorum. Evet, baktığımız zaman resmi birleşme anlaşmasının Haziran 2025 yılına kadar tamamlanması ve birleşmenin 2026 yılı Ağustos ayına kadar tamamlanıp bir holdingin kurulması belirtiliyor. Bu süreçte tabii ki yapılan işbirliği, yani baktığımız zaman bir birleşme var. Bu birleşmenin de liderinin, yani kontrolünün Honda tarafında olacağı söyleniyor. Böyle ilginç gelişmeler var. Bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu birleşme tarafında biliyorsun Nissan'ın Renault tarafında bir ittifakı evet. var. Her ne kadar Renault ve Nissan arasında bu Carlos Ghosn olayından sonra, yine bak Carlos Ghosn gerçekten ne kadar ciddi sonuçlar doğurmuş. Çünkü biliyorsun bir yanda Renault'un da CEO'suydu. Hani iki üretici arasında da anlaşmaların, işte bu şeylerin, anlaşmazlıkların çıkmasına neden oldu bu olay ve sonrasında Renault yavaş yavaş Nissan tarafındaki hisselerini düşürmeye çalıştı. Evet. Şu anda %37 civarında, %36.8 mi 36.7 mi bu civarda bir hissesi var ve Renault tarafında aslında en büyük hissedar konumunda Renault, ama yaptığı açıklamada şu anda Honda ile Nissan birleşmesi tarafında onlar için bir sıkıntı olmadığını, şu an gelişmeleri izlediklerini, takip ettiklerini belirtiyorlar. Baktığın zaman çünkü Renault tarafından da iyi bir gelişme olacak. Çünkü neden? Zaten elindeki hisseleri azaltmaya çalışıyordu ve Nissan hisseleri son yıllarda gerçekten büyük oranda düştü. Ya. Yani şu anda tarihin en düşük şeylerini yaşıyor. Tabii ki bu Honda ile birleşme durumundan sonra ne yükselme olur, yaşandı evet. hisselerde, ama bu durum Renault'a da yarayacak. Tabii. Çünkü elindeki hisseler değerleniyor. Belki de yarın öbür gün hisseler değerlenip daha büyük bir değerle elinden çıkaracak bunu, ki Foxconn'un biliyorsun Tayvanlı üretici, iPhone üreticisi olarak biliniyor daha çok. Foxconn elektrikli otomobil pazarına giriş yapmıştı Foxtron markasıyla. Nissan'la ilgilendiklerini söylemişlerdi ama Nissan'ın buna yanaşmadığı, ki keza zaten Honda ile birleştiğini gördük. Tabii. Nissan'dan olumlu yanıt alamayınca Renault'un kapısına dayandı. Ondaki hisseleri, onların elindeki hisseleri almak istediklerine dair bir gelişme vardı. Belki de hisselerin değeri arttıktan sonra Renault ile Foxconn tarafında bir anlaşma olabilir. Renault elindeki hisseleri Foxconn'a devredebilir gibi gibi gelişmeler görebiliriz ilerleyen süreçte.
Vallahi tabii, yani şimdi o film gibi olan Carlos Ghosn kısmı tam bir film. Yani o yüzden de ben izlemedim daha. İzlemeyi de istiyorum. Ama yani Türkiye'den geçtiği için aşağı yukarı herkes, bu konuyla ilgili olan herkes biliyor tabii bunu. Yani o külçe külçe altın gibi ya, o paralarla kaçtı hikayesi inanılmaz tabii yani. İşte bizdeki banka boşaltmalarında gördüğümüz konular bunlar. Bankaları hortumladıktan sonra uçaklarla millet o paraları alıp kaçtığı ile ilgili herkesin bildiği çok hikaye var. Yani bunun tam tersine Nissan'dan, işte Japonya'dan falan, hani bu taraftan geleceksin, kaçacaksın. Yakuza nasıl hala yakalamadı bu Lübnan'da bu adam bilmiyorum yani, ama neyse, Lübnan'da yani tabii Ortadoğu'nun hali ahvali ortada. Yani biz de bu coğrafyanın içerisinde bir parça olarak zordayız. Nissan meselesi bence çok ilginç gerçekten. Yani Renault'un da ortaklığı meselesi ayrı bir dert, yani o da çok ilginç. Son söylediğin daha da ilginçime gitti. Bilmiyordum ben Foxconn'la ilgili konuyu. Demek ki var, ama şunu söyleyebilirim. Yani bu cinsiyetçi bir şekilde söylemeyeceğim, ama daha önce bunu ya bir filmde ya bir yerde bir iş adamı anlatıyordu. Diyordu ki ya işte böyle şirket evliliklerinde şu esas sorudur. Kim işte damat, kim gelin? Yani kim işte aldı, kim verdi bu işte şeyi? Yani şirkette esas kazanan kim yani burada? Bu, evet. Baktığın zaman tabii yani hiç tartışması tabii ki Honda alıyor. Yani Honda buradaki İşte ama bunda bir nevi şeye benziyor. Yani görücü usulü evlenmeye benziyor. Yani istemiyorsun ama devlet de diyor ki kardeşim, yani aile büyükleri alacaksın mı kardeşim diyor. Japonya'da çok gerçekten gelenekleriyle çok güçlü bir ülke. Zannetmiyorum yani böyle bir şey istedikleri zaman hayır almayacağım deme şansın pek yok gibi. Muhakkak da tabii o çok avantajlı bir şekilde verilmiştir, ama öyle de verilmesi lazım. Yani bir otomotiv şirketinin akıl alır bir şey mi yani? Diyor ki, çıkıp açıklama yapıyor, diyor ki 12-14 ay daha gideriz, gidemezsek batarız diyor. Ya böyle bir şey, yani bugün bunu Allah muhafaza Tok söylese yer yerinden oynar burada. Yani dersin ki bu nasıl oluyor falan filan, ki yani Nissan, işte Nissan markası ya, hani daha ne söyleyelim yani, markanın kendisi evet. Yani şimdi kimseye anlatmaya gerek yok. O yüzden bu inanılmaz yerden dönmesi çok enteresan. Honda zaten kendini artık yani nesini anlatacaksın yani. Hayatın neresine bakarsan bak, bu adamlar uçak üretiyorlar. Bu adamlar Formula 1'de motor üreticisi, motor veriyorlar. İşte yani var oğlu var yani, her şey yapıyor bu adamlar. O yüzden otomotiv adına veya işte o yenilik adına çok güçlü bir marka. Bakalım bundan sonrasında ne olacak? Nissan markası kalacak mı? Yoksa hayır işte bir birleşme falan filan diye. Büyük ihtimalle tabii kalacak. O Stellantis örneği bence güzel bir örnek oldu. O da çoklu bir şekilde, yani Nissan da var ama Nissan'ın sahibi aslında Honda diyeceğimiz bir yere gelmiş olacak. Ne kadar başarılı olup olmadıklarını göreceğiz. Yani bu eski Renault'la Nissan işbirliğinde hep şey diyordum ben, yani Nissan'ın SUV'leri, işte ne bileyim araçları o dönemlerde otomatik dizeller, işte X-Trail'ler, Jukdi de diğeri,
Qashqai,
işte bunlar yani peynir ekmek gibi satılırken, ki peynir şimdi artık o kadar satılmıyor Türkiye'de, ekmek gibi satılırken bu şeydi yani, Nissan şu, aynı arabayı Renault markası koyuyorsun, satılmıyor araba. Yani öyle git.
Evet.
Ama araba aynı araba desen bile olmuyordu. Renault bana göre bu işten gerçekten bu işin ekmeğini en az yiyenlerden. Bana göre yeni dönemde kendileri de çok daha iyi gidiyorlar. Nissan'da olan artık bilemiyorum, Carlos Ghosn'un orada ne etkisi vardı bilemiyorum ama diyorum bu enteresan bir haber oldu. Geçtiğimiz haftada demişti, Carlos Ghosn'un galiba açıklaması vardı. Demişti ki bir yerlerden de o açıklamaları tabii yapıyor adam. Ya bu Honda'ya verecekler de bunun kulübünü yapıyorlar bu. Hani minareyi çalan kılıfını uydurur hikayesi gibi. Adam da oradan tuttu. Sanki hani böyle suçsuzum der gibi de, böyle çok da enteresan yani. Hani hala bu konuyla ilgili konuşabiliyorsun, düşünsene yani. Diyor hem böyle evet, uçaklarla kaçmışsın falan filan. Bilemiyorum, çok ilginç bir mesele. Bir izleyip biraz...
Ya adam kitap yazdı diye biliyorum. Bu konuyla alakalı bir
değil mi? Tabii.
Kitabı var diye biliyorum yani.
Abi inanılmaz ya. Vallahi yani gerçekten çok enter. Hani dünyanın çivisi çıkmış derken haksız değilmişiz yani. Peki.
evet.
Ağzına sağlık sevgili Barış. Gerçekten çok keyifli oldu. Bakıyorum şöyle bir... kısa tuttuğumuz bölüm 1 saat olmuş.
Evet.
Tabii bu montajda artık hani biraz kırpılır diyeceğim ama neyse, daha da fazla uzatmadan sözü sana bırakıyorum. Herkese iyi haftalar. Tabii ki iyi yıllar diliyorum. Şahane bir yıl olsun. İnşallah çok güzel geçer. Geride bıraktığımız yıllardan çok daha iyisinin gelmesini ve öyle devam etmesini dileyerek Oto Gündem'in bu yılki son bölümünden hepinize sevgiler, selamlar ediyorum.
Evet, gerçekten baktığımız zaman bu bölüm 2024 yılında Oto Gündem'in son bölümü olacak. 2025 yılında tabii ki yine dolu dolu devam ediyor olacağız. Yeni yılın size ve sevdiklerinize bütün dileklerinizin gerçek olmasını dilerim yeni yılda ve tabii ki sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Bunlar önemli olanlar. Yine aynı şekilde kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini beğeniyorsanız, izliyorsanız, 2024 yılı boyunca izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonra görüşmek üzere. Şöyle önümüzdeki yıl görüşürüz esprisini de yapmak istedim. Gerçekten elimde değil, bunu yapmak istiyorum. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.